Ayrım 17, sayfa 180. Harry, Katrin'in yüzünü inceledi. Hiç etkilenmemişe benziyordu. Derken arkalarındaki kapı açıldı. İlk öğrenciler içeri girdi ve mavi gömleklerini giyip beyaz lastik eldivenlerini takmaya başladılar. Matthias onlara otoparka kadar eşlik etti. Kapıya geldiklerine Matthias Harry'nin kolundan tutarak onu durdurdu. Söylemem gereken küçük bir şey var Harry. Ya da söylememem gerekiyor, emin değilim. Söyle gitsin dedi Harry, Matthias'ın Raquel'le arasında olduğunu, olanları bildiğini düşünerek. Hafiften ahlaki bir ikilem yaşıyorum, İdar'la ilgili. Öyle mi? İçi rahatlaması gerekirken garip bir şekilde hayal kırıklığı hissetti Harry. Önemi var mı bilmiyorum. Belki de bunun kararını vermek bana düşmüyordur. Hem böylesi ciddi bir vakada sadakat son düşüneceğiniz şeylerden biridir herhalde. Her neyse. Geçen sene acil serviste çalışırken İdar'ı tanıyan bir iş arkadaşımla beraber bir gece vardiyasının sonunda kahvaltı yapmak için Post Cafe'ne uğradık. Sabahın köründe açılan ve bira servisi olan bir kafe. O yüzden biraya susamış sabahçılar oraya sık gider. Bizim gibi başka zavallılar da. Orayı biliyorum dedi Harry. İdar da oradaydı. Çorba içen üstü başı pis bir erkek çocuğuyla oturuyordu. Bizi görünce şoke olmuş bir halde masasından fırlayıp yanımıza geldi ve bahaneler geveleyip bizi başından savdı. Sen az önce sorana kadar o sahneyi hiç düşünmemiştim sanırım. O anda aklımdan ilk olarak ne geçtiğini şimdi hatırladım. Şey ihtimalini düşünmüştüm. Anla işte. Anladım dedi Harry. Matthias'ın yüzündeki acı dolu ifadeyi görünce ekledi. Bunu söylemekle doğru bir şey yaptın. Sağ ol. Matthias zorla gülümsedi. Yine de kendimi Yahuda gibi hissediyorum. Harry duruma uygun sözler düşündü. Ancak tek yapabildiği elini uzatarak teşekkürler diye mırıldanmak oldu. Matthias'ın soğuk eldivenine dokununca içi ürperdi. Yehuda, Yehuda'nın öpücüğü. Slendasveyen'de geçerlerken Raquel'in dilini ağzının içinde gezdirişini, hafifçe iç çekişlerini, yüksek sesle inlemelerini, Raquel'in kasıklarına çarptıkça kendi kasıklarına giren ağrıları düşünüyordu Harry. Bir de sevişmeyi uzatmak için yavaşladığında düş kırıklığıyla haykırmasını. Çünkü Raquel uzun sürsün istemiyordu. İçindeki şeytanı çıkartmak için gelmişti. Önce bedenini, sonra da evine gidip bir an önce ruhunu arındırmaktı amacı. Ve evinin her köşesini temizlemek. Ne kadar çabuk, o kadar iyidir Raquel için. Kliniği arasana, dedi Harry. Katrin'in hızla çalışan parmaklarını ve minik bip seslerini dinledi. Sonra cep telefonunu ondan aldı. Borkild, önceden çalışılmış nazik ve etkileyici bir sesle cevap verdi. Ben Harry Hall. Far sendromundan şikayetçiysem kiminle görüşmem gerek, öğrenebilir miyim? Borkild sustu. En sonunda duruma göre değişir dedi, tereddüt ederek. Ne gibi? Babanızda görülen sendroma mesela. Anladım. İdar Vett'le sen orada mı? Hayır çıktı, bugün dönmeyecek. Bu kadar erken mi çıktı? Curling maçı var. Yarın tekrar arayabilirsiniz. Kadının sabırsızlandığı belli oluyordu. Harry onun da çıkmak üzere olduğunu tahmin etti. Bidoy Curling kulübünde mi? Hayır, özel bir tesiste. Gimle'nin aşağısında. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Harry telefonu Katrin'e geri verdi. Onu almaya gidiyoruz dedi. Kimi? Uzmanı olduğu hastalığı hayatında bir kez bile duymamış bir asistanı olan doktoru. Villa Grande'yi sonra sonra buldular. İkinci Dünya Savaşı sırasında Salla Okyanusu geçen denizcinin ve Kuzey Kutbu'na gitmeye çalışan gezginin aksine ünü ülke dışına taşmış bir Norveçliye, vatan haini Quisling'e ait olan gösterişli bir malikaneydi. Malikanenin güneyine inen yokuşun aşağısında eski kışlaları andıran dikdörtgen ahşap bir bina vardı. İçine girer girmez soğuk insanı yüzüne vuruyordu. Bir sonraki kapıyı geçince hava daha da soğuyordu. Buzun üzerinde dört adam vardı. Bağırışları ahşap duvarlarda yankılanıyordu. Hiçbiri Harry ve Katrin'in geldiğini fark etmemişti. Pistte süzüle süzüle giden parlak bir taşa bağırıyorlardı. İskoçya'nın Alice Craig adasından çıkartılan 20 kiloluk Ailsit tipi granit taş, sağın ucunda buza çizilmiş iki yuvarlağın ön tarafındaki üç taşla oluşan barajın karşısında durdu. Adamlar bir ayakla destek alıp öbürünü geriye atarak pistte kayarken birbirleriyle atıştılar. İyi süpürdüklerini söyleyip kendileriyle övündüler ve sonraki taş için hazırlandılar. Tam bir züppe sporu diye fısıldadı Katrin. Şunlara baksana. Harry cevap vermedi. Curling'i severdi. Taşın yavaşça ilerleyişini, Kubrick'in bir uzay macerasındaki uzay gemileri gibi sürtünmelerin olmadığı bir evrende, Strauss yerine hafif bir uğultu ve hışımla yerleri silen süpürgelerin sesi eşliğinde dönüşünü izlemek onun için huzur vericiydi. Adamlar sonunda olanları onları gördüler. Harry ikisinin yüzünü basın camiasından hatırladı. Biri avresi töptü. İdarbet'te sen buzda ona doğru ilerledi. Bir tur oynamak ister misiniz Bay Horn? Harry'e değil, diğer adamlara duyurmak istermiş gibi bağırarak yapmıştı bu teklifi. Sorunun ardından kulağa neşeli gelen bir kahkaha patlattı. Ne var ki çene derisini oynatan kasları rol yaptığını açığa vuruyordu. Önlerine gelip durdu. Nefes alıp verdikçe ağzından beyaz dumanlar çıkıyordu. Oyun bitti, dedi Harry. İdar, hiç sanmıyorum, diyerek gülümsedi. Ayakkabılarının tabanından girerek bacaklarına tırmanan buzun soğuğunu hissedebiliyordu Harry. Bizimle emniyet müdürlüğüne gelmenizi isteyeceğiz, dedi Harry. Hemen şimdi. İdar Vettlesen'in gülümsemesi kayboldu. Neden? Çünkü bize yalan söylediniz. Ayrıca far sendromu uzmanı falan değilsiniz. Kim diyor bunu, diye sordu İdar. Diğer curling oyuncularına duyamayacak kadar uzaktalar mı diye göz atarak. Yardımcınız diyor. Çünkü daha önce bu hastalığın adını bile duymamış. Bakın, dedi İdar. Sesine yeni bir tını, çaresizliğin tınısı karışmıştı. Buraya öylece gelip beni götüremezsiniz. Burada olmaz. Bu insanların önünde. Müşterilerinin mi? Harry, İdar'ın omuzlarının üzerinden arkaya baktı. Harvey Stöp'ü, Katrin'i süzerek bir taşın dibini süpürürken gördü. İdar'ın neyin peşinde olduğunuzu bilmiyorum, dediğini duydu. Size yardım etmekten mutluluk duyarım. Ama kasten buraya kadar gelip beni küçük düşürecek, rezil edecekseniz işin rengi değişir. Bunlar benim en iyi arkadaşlarım. Derin ve tok bir ses, biz devam ediyoruz Vettlesen, diye seslendi. Harvey Stöp'ün sesiydi. Harry tüm keyfi kaçan cerraha baktı. En iyi arkadaştan ne anladığını merak etti. Vettlesen'in dileğini yerine getirmek, ufacık da olsa bir şey elde etmelerini sağlayacaksa bu zahmete değer diye düşündü. Pekala, dedi Harry, gidiyoruz. Ama tam bir saat içinde Grönland'daki emniyet müdürlüğünde olmanız gerekiyor. Gelmezseniz yaygara kopararak sirenler eşliğinde gelip sizi alırız. Ve emin olun o sirenler videoyu da çok net duyulur. Vettlesen başını salladı ve bir an için alışkanlıktan kahkaha atacak gibi oldu. Oleg kapıyı çarparak kapattı. Hemen botlarını çıkarıp üst kata koştu. Evde taze bir limon ve sabun kokusu vardı. Odasına daldı. Kotunu çıkarıp eşofman altını üzerine geçirirken tavandan sarkan hareketli bir oyuncak telaşla çınladı. Odadan fırlayıp merdiveni inmek için iki uzun adımda trabzana tutunmuşken annesinin odasının açık kapısından adının seslenildiğini duydu. Odaya girdiğinde Rakeli elinde uzun saplı bir tahta fırçasıyla yatağın önünde diz çökerken buldu. Daha hafta sonu temizlik yapmadın mı? Annesi evet ama tam yapmamıştım dedi. Ayağa kalkıp eliyle alnını sildi. Nereye gidiyorsun? Stada, paten kaymaya. Karsten dışarıda bekliyor. Çay saatine kadar dönerim. Oleg odadan çıktı ve Valle Hovi'nin en büyük paten ustalarından Erik V'nin ona öğrettiği gibi vücudunu alçaltarak çoraplı ayaklarıyla yerde kaydı. Bir dakika bekle bakalım delikanlı. Paten konusu açılmışken Oleg durdu. Hayır, olamaz dedi içinden. Kesin patenleri bulmuştu. Rakel kapıda dikildi, başını eğdi ve öldürücü soruyu sordu. Ödevlerin ne alemde? Çok yok, dedi Oleg rahatlamış bir gülümsemeyle. Çaydan sonra yaparım. Annesinin kararsız kaldığını görünce, bu elbise sana çok yakışıyor anne, diye ekledi. Rakel başını eğerek beyaz çiçekli, gök mavisi renkli eski elbisesine baktı. Oğluna dik dik baksa da dudağının kenarında bir tebessüm belirdi. Dikkatli ol Oleg, baban gibi konuşmaya başladın. Sahi mi? Ben onu sadece Rusça konuştuğunu sanıyordum. Aslında Oleg bunu söylerken hiçbir şey kastetmemişti. Fakat cevabı duyunca annesine bir şey oldu. Sanki kısa sürede bir şok yaşadı. Oleg parmaklarının üzerinde dikildi. Artık gidebilir miyim? Evet, gidebilirsin mi? Katrin Bratt'ın sesi emniyet müdürlüğünün bodrum katındaki spor salonunun duvarlarında çınladı. Gerçekten böyle mi dedin? İdar Vettlesen'e bunu mu söyledin? Harry sırt üstü uzandığı sıranın üzerine eğilen yüzü görmek için yukarı baktı. Kubbe biçimli tavan lambası Katrin'in başının etrafında parlayan sarı bir hale oluşturmuştu. Harry göğsünde demir bir çubuk tuttuğu için nefes nefeseydi. 95 kiloluk halteri tam standtan kaldırdığında Katrin bir hışımla içeri girince tüm çabası boşa gitmişti. Mecburdum dedi halteri göğüs kemiğine oturtmak için biraz yukarı itmeyi başararak. Yanında avukatı vardı Johan Kron. Ne olmuş yani? Kron müvekkilini hangi yollarla kara listeye aldığımızı sorgulamaya başladı. Norveç'te seks hizmeti alıp almamanın meşru olduğunu belirtti ve saygın bir hekimi Hipokrat yeminini bozmaya zorlamak için başvurduğumuz yöntemlerin skandal olduğunu söyledi. Yok artık. Katrin öfkeden titreyen bir sesle bağırdı. Bu bir cinayet vakası. Harry onu daha önce bu denli gözü kararmış bir şekilde hiç görmemişti. En yumuşak sesiyle cevap verdi. Bak, bu cinayetleri hastalıkla bağdaştıramayız. Hatta böyle bir ihtimalin var olduğunu bile gösteremeyiz. Kron da bunun farkında. O yüzden Vettlesen'i burada tutamadım. Ama orada öylece yatıp hiçbir şey yapmadan duramazsın. Harry göğüs kemiğinin sızladığını hissetti ve Katrin'in kesinlikle haklı olduğuna o anda karar verdi. Katrin yüzünü elleriyle kapadı. Ben çok özür dilerim. Şey diye düşündüm. Garip bir gün yaşıyorum da. Sorun değil diye inledi Harry. Şunu kaldırmama yardım eder misin? Yoksa birazdan Katrin ellerini yüzünden çekip diğer taraf diye haykırdı. Soruşturmaya diğer taraftan başlamalıyız. Bergen'den. Olmaz. Harry ciğerlerinde kalan son nefesi de verdi. Bergen bu soruşturmanın bir tarafı değil. Rica etsem. Katrin'e baktı. Kadının koyu renk gözlerinin yaşla dolduğunu gördü. Adet dönemimdeyim diye fısıldadı Katrin. Ardından gülümsedi. İfadesi o kadar çabuk değişti ki Harry'e tepesinde başka biri, gözleri tuhaf bir biçimde parlayan ve sesi tamamen kontrollü çıkan farklı bir insan dikiliyormuş gibi geldi. Bu arada evet ölebilirsin. Harry hayletler içinde kadının uzaklaşan ayak seslerini, çıtırdayan kemiklerini sesini dinledi. Ve gözlerinin önünde kırmızı noktalar uçuşmaya başladı. Küfrederek demir çubuğu sımsıkı kavradı ve kükreyerek gitti. Çubuk kımıldamadı bile. Katrin haklıydı. İstese bu şekilde ölebilirdi. Ölmeyi seçebilirdi. Komik ama gerçekti. Kıpırdandı. Ağırlıkların kayıp, yere sağır edici bir çınlamayla düştüğünü duyana dek çubuğu bir tarafından kaldırdı. Ardından çubuğun diğer tarafı yere vurdu. Ayağa kalktı ve odada yuvarlanan ağırlıkları izledi. Harry duş aldı, giyindi ve merdivenle 6. kata çıktı. Döner sandalyesine yığıldığında kaslarındaki tatlı ağrıyı şimdiden hissedebiliyordu. Ertesi sabah dinç uyanacaktı. Telesekreterde Bjorn Holm'un mesajı vardı ve onu en kısa zamanda aramasını söylüyordu. Holm telefona cevap verdiğinde arka planda yürek sızlatan inlemeler ve gitarın akıp giden notaları duyuldu. ''Neler oluyor?'' diye sordu Harry. ''Dwight Yoakam'' dedi Holm müziğin sesini kısarak. ''Herif acayip seksi değil mi?'' ''Neden aradığını sormuştum.'' ''Kardan adamın mektubunun sonuçlarını aldık.'' ''Evet, yazılımı ile ilgili özel bir durum yok. Standart lazer yazıcıda yazdırılmış.'' Harry bekledi. Holm'un söyleyecek bir şey olduğunu biliyordu. İlginç olan kullandığı kağıt. Laboratuvarda hiç kimse bu tipte bir kağıdı daha önce görmemiş. O yüzden biraz zaman aldı. Mitsumata'dan yapılmış. Papirüse benzer bir Japon saklifi. Kokusundan ayırt edilebiliyor. Kağıdı ağaç kabuğu kullanarak elle imal ediyorlar. Çok özel ve nadide bir kağıt. İsmi Kono. Kono mu? Almak istersen ancak 10 bin krona dolma kalem, mürekkep, cilt kaplamalı defter filan satan koleksiyon dükkanlarında bulursun. O dükkanları bilirsin işte. Aslına bakarsan bilmiyorum. Ben de bilmiyordum, dedi Horn. Ama Gamle, Drummondville'de Kono kağıdı satan bir yer varmış. Onlarla konuştum ve adam bana böyle malzemeleri nadiren sattıklarını, o yüzden pek getirmediklerini söyledi. Bunu insanlarda eskisi gibi kalite anlayışının kalmamasına bağladı. Yani bu şey anlamına mı geliyor? Evet, korkarım öyle. Adam en son ne zaman Kono kağıdı sattığını hatırlamıyor. Peki tek satıcı bu dükkan mı? Evet, dedi Holm. Bergen'de de bir yer varmış ama birkaç sene önce satmayı bırakmışlar. Dwight Yoakam titrek ve kısık sesiyle hayatının aşkını toprağa verdiğini söylerken Holm bir cevap, daha doğrusu başka sorular bekledi. Ama Harry konuşmadı. Harry, buradayım, düşünüyorum. Harika, dedi Holm. Ülkenin iç kesimlerine has bu yavaş mizaha daha sonra nedenini bile bilmeden gülebilirdi Harry. Ama şimdi değil. Konuşmak için boğazını temizledi. Bence izinin bulunmasını istemeyen birinin cinayet dedektiflerinin eline böyle bir kağıt vermesi tuhaf. Kağıdı inceleyeceğimizi tahmin etmek için fazla polisiye dizi izlemeye bile gerek yok. Belki de özel bir kağıt olduğunu bilmiyordu, dedi Horn. Belki de o almamıştı. Bu da bir ihtimal tabii ki. Ama içimden bir ses kardan adamın bu kadar basit bir hata yapmayacağını söylüyor. Ama yapmış. Bunun bir hata olmadığını söylemeye çalışıyorum, dedi Harry. Yani şey mi demek? Evet, izini sürmemizi istiyor. Neden? Tipik bir durum. Oyun oynamak isteyen narsist seri katil. Kendini başrole koyarak en sonunda galip gelecek, yenilmez ve kudretli taraf olarak görüyor. Kime galip gelecek? Dedi Harry ve aklındakini ilk kez sessiz söyledi. Bu da kulağa narsistçe gelecek ama bana karşı. Sen mi? Niye? Hiçbir fikrim yok. Belki de Norveç'te seri katil yakalamış tek polis olduğumu biliyordur ve beni rakip olarak görmüştür. Mektubu da ona gönderme yapmış zaten. Tuvumbaya. Ben de bilmiyorum Holm. Ha, bu arada Bergen'deki dükkanın adını biliyor musun? Alo, ben File dedi telefonu açan adam. Ya da Harry öyle işitti. İsim Bergen aksanına has, ahenk ve tonlamayla anlaşılmaz bir hale gelmişti. Yumuşak bir L, uzun bir E, ortada bir düşme ve sonda anlaşılamaz bir şekilde S. Kendin adını isteğiyle file olarak telaffuz eden nefes nefese Peter Flash'in sesi yüksekti ve yardıma hazırdı. Çene çalmayı seven birisiydi. Yükte hafif, pahada ağır, her türden antikayı satıyordu. Ama bilhassa pipolar, çakmaklar, dere evrak çantaları ve kırtasiye malzemelerinde uzmanlaşmıştı. Sattığı parçaların bazıları kullanılmış, bazıları yeniydi. Müşterilerin çoğu kendisiyle aynı yaşlarda düzenli müşterilerdi. Harry'nin kono kağıdı ile ilgili sorduğu soruları pişmanlık dolu bir sesle yanıtladı. Artık bu kağıttan satmıyordu. Birkaç senedir hiç kono getirtmemişti bile. "Çok fazla soru soruyor olabilirim," dedi Harry. "Ama çoğunlukla düzenli müşterileriniz olduğuna göre kono kağıdı satın alanları hatırlamanız mümkün mü?" "Belki bir iki tanesini. Biri Möller'di. Biri de Möllerenlenli ihtiyar Kikusen. Biz kağıt falan tutmayız ama karımın hafızası iyidir. Sizden rica etsem hatırladıklarınızın tam adlarını, yaklaşık kaç yaşında olduklarını ve nerede oturduklarını yazıp bana e-postayla..." Harry'nin lafı bir cıkcıkla kesildi. "Biz e-posta kullanmıyoruz evladım. Kullanmayı da düşünmüyoruz. Sen iyisi faks numarası ver." Harry emniyet müdürlüğünün numarasını verdi. Duraksadı. Aniden bir ampul yandı kafasında. Böyle fikirler asla sebepsiz yere gelmezdi. "Bundan birkaç sene önce Gert Rafto adında müşteriniz oldu mu hiç? Demir Rafto mu?" diyerek güldü Peter Flash. "Adını duydunuz mu? Burada bütün şehir Rafto'nun kim olduğunu bilir. Hayır, bizim müşterimiz değildi." Harry'nin eski amiri Möller, neyin mümkün olduğunu görebilmek için etraftaki imkansızlıkları elemek gerektiğini söylerdi daima. Bu nedenle bir dedektif onu çözüme götürmeyecek ipuçları bulduğunda üzülmemeli, aksine memnuniyetle o ipuçlarını elemeliydi. Tabii sadece bir fikirdi bu. "Peki, yine de teşekkür ederim," dedi Harry. "İyi günler." "O benim müşterim değildi," dedi Flash. "Ama ben onun müşterisiydim." "Efendim?" "Evet öyle. Bana ıvır zıvır getirirdi. Gümüş çakmaklar, altın kaplama kalemler, o tip şeyler. Bazılarını ondan satın alırdım. Tabii o eşyaların şeylere ait olduğunu öğrenene kadar." "Nelere ait olduğunu?" "Bilmiyor musun? Onları gittiği olay yerlerinden çalıyormuş." "Yani sizden hiçbir şey almadı mı?" "Rafto bize satılan şeylere ihtiyaç duymuyordu." "Ya kağıda? Kağıt herkese lazım olur değil mi?" Bir dakika, karıma sorayım." Ahizeyi elle kapasa da Harry adamın karısına seslendiğini ve alçak sesle konuştuklarını işitti. Biraz sonra ahizeyi kapatan el kalktı ve Flash neşeli Bergen aksanıyla konuştu. "Karımın dediğine göre o kağıttan satmayı bıraktığımızda elimizde kalanları Rafto almış. Gümüş bir kalemlikle takas etmişiz galiba. Karımın hafızası çok iyidir, dedim sana." Harry telefonu kapatırken kendisine Bergen yolunun göründüğünü biliyordu. Bergen'e dönecekti. Oslo'daki Brinsallen 6 binasının birinci katının ışıkları akşamın 9'unda hala ışıl ışıl yanıyordu. 6 katlı bina modern kırmızı tuğlalarla örülü duvarları ve çelik grisi ön cephesiyle dışarıdan bakıldığında alelade bir iş merkezine benziyordu. 400'ü aşkın çalışanının büyük çoğunluğu mühendisler, bilgi işlem uzmanları, sosyal bilimciler, laboratuvar teknisyenleri, fotoğrafçılar ve benzerlerinin oluşturduğuna bakılırsa işi içinde aynı şeyi söylemek mümkündü. Ancak burası ulusal organize ve diğer önemli suçlarla müdahale birimi, daha genel ve eski adıyla Kriminal Polis Centralen ya da daha kısa haliyle Kripos'tu. Esven Lepswick cinayet soruşturmasında kaydedilen gelişmelerin üzerinden geçtikten sonra adamlarını yollamıştı. Fazla aydınlatılan boş toplantı odasında şimdi sadece ikisi vardı. "Sonuçlar biraz zayıf," dedi Harry Hall. "Elde var sıfır demenin güzel bir yolu," dedi Esven Lepswick, baş ve işaret parmaklarıyla göz kapaklarını uyuşturarak. "Bana bulduklarını anlatırken bir yere oturup bira mı içsek?" Esven Lepswick arabayı şehir merkezinde ikisinin de evinin yolunun üzerindeki Cafe Justine'e götürürken Harry ona bildiklerini anlattı. Biraya susamış öğrencilerden susuzluğu daha da çok olan avukatlara ve polislere kadar her kesimden insanın uğrak yeri olan alkol ruhsatlı kafenin arkasında bir masaya geçtiler. "Bergen'e Skara ile değil Katrin Bratt'la gitmeyi düşünüyorum," dedi Harris odasını yudumlarken. "Buraya gelmeden önce siciline baktım. Temiz işlerde çalışmış görünüyor ama dosyasında yazdığına göre Bergen'de iki cinayet soruşturmasına da katılmış. Yanlış hatırlamıyorsam o dosyaları sen yönetmiştin." "Bratt, evet hatırladım onu," dedi Esven Lepswick. Pis pis sırıtarak yeni bir bira için parmağını kaldırdı. "Ondan memnun muydun?" "Hem de çok. O nasıl desem, aşırı yetenekli." Harry'e göz kırptı. Yuvarladığı üç birayla şimdiden çakır keyif olmuş yorgun bir dedektife benziyordu. "İkimiz de evli olmasaydık herhalde şansımı denerdim." Lepswick bardağını kafaya dikip bitirdi. "Ben daha çok dengeli biri olup olmadığını merak ediyorum," dedi Harry. "Dengeli mi?" "Evet, onda bir şey var. Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Yoğun bir şey." "Neyi kastettiğini anladım." Aspen Lipstick başını yavaşça sallarken gözleri Harry'nin yüzüne odaklanmaya çalıştı. Kızın sicili tertemiz ama aramızda kalsın Bergen'deki çocuklardan birinden o ve kocasıyla ilgili bir şeyler duydum. Lipstick Harry'nin yüzünde ne olduğunu anlatmasını isteyen bir ifade aradı ama bir şey göremedi. Yine de devam etti. Şey gibi bilirsin işte. Deriler, lateksler, sadomazo. Öyle tiplerdenmiş galiba. Biraz sapıkça. Bu beni ilgilendirmez dedi Harry. Lipstick kendini savunurmuş gibi ellerini kaldırdı. Ve yo yo beni de ilgilendirmez diye bağırdı. Sadece bir söylenti. Sana bir şey diyeyim mi? Lipstick pişmiş kelle gibi sırıttı. Bira kokan nefesi Harry'nin burnuna gidecek kadar öne eğildi. Ona her türlü itaat ederim. Harry farkında olmadan ona nasıl baktıysa Lipstick aniden açık sözlüğü için pişman olmuş görünüp masasındaki yerine çekiliverdi. Sonra da sesi ciddileşti. Profesyonel biri, akıllı, dikkatli ve işine sadık. Onu iki faili meçhul dosyaya dahil etmem için bana ne kadar büyük bir hararetle ısrar ettiğini hatırlıyorum. Ama dengesiz diyemem, hatta tam tersi. İçine kapanık kasvetli tiplerden. Zaten çoğu insan öyle, değil mi? Evet, düşündüm de onunla harika bir ikili olabilirsin sen. Harry bu iğneleyici lafa gülümsedi ve ayağa kalktı. Verdiğin tüyolar için sağ ol Lipstick. Sen de bana bir tüyo versen ikimizin arasında. Bir şeyler mi var yoksa? Sana verebileceğim tek tüyo dedi Harry masaya bir yüzlük bırakarak. Bu gece arabanı burada bırakma. Ayrım sonu sayfa 193. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Postkafein. Postkafein. Gimle. Gimle. Villa Grande. Villa Grande. Quisling. Quisling. Elsa Craig. Ilsa Craig. Kubrick. Kubrick. Strauss. Strauss. Grönland. Grönland. Karsten. Karsten. Valhovin. Vallehovin. Erik. Erik. Kron. Kron. Dwight Yoakam. Dwight Yoakam. Mitsumata. Mitsumata. Kono. Kono. Filey. Filee. Peter Flash. Peter. Flesch. Möller. Möller. Mölleren. Möllaren. Kikusen. Kikusen. Brinsallen. Brinsallen. Kriminal Polizei Zentrale. Kriminalpolizeicentralen. Kripos. Kripos. Kafe Justisen. Kafe Justisen.